Merhabalar, Madame Bovary okuyoruz. Bugün sayfa 93 ile sayfa 104'ün arasını okuyacağız. Emma, ertesi sabah uykudan uyanır uyanmaz, avukatın katibini kasaba meydanında gördü. Emma'nın sırtında sabahlık vardı. Leon başını kaldırdı, onu selamladı. Emma, aceleyle başını eğip selam verdikten sonra pencereyi kapattı. Leon, bütün gün akşamın saat 6'sının gelmesini bekledi. Yalnız hana girdiğinde sofra başında ancak Bay Binet'i buldu. Bir gün önceki o akşam yemeği onun için çok büyük bir olaydı. O zamana kadar asla 2 saat bir hanımla konuşmamıştı. Daha önce o kadar güzel söyleyemeyeceği bunca şeyi ona nasıl anlatabilmişti? Hem de öyle bir dille. Genel olarak Leon çekingendi. Hem utanma hem de ikiyüzlülük saklayan o ihtiyatı elden bırakmazdı. Yonville'de onun davranışlarını rabıtalı bulurlardı. Olgun kişilerin konuşmalarını dinlerdi. Genç bir adam için fevkalade bir şey. Siyasette hiç de heyecanlı görünmez. Sonra bir takım meziyetleri de vardı. Sulu boya resmi yapar, sol anahtarını okumasını bilirdi. Yemekten sonra da iskambil oynamadığı zamanlar seve seve edebiyatla ilgilenirdi. Bay Homais ona bilgisinden dolayı saygı duyardı. Bayan Homais de onu nezaketinden ötürü severdi. Çünkü delikanlı, yüzleri, gözleri kirli, pek terbiyesiz, anaları gibi bir parça ağır tabiatta olan yumurcakları sık sık alır, bahçeye götürürdü. Çocuklara bakmak için hizmetçi kadından başka eczacı öğrencisi, Bay Homais'in de uzaktan akrabası olan Justin vardı. Acıdıkları için eve almışlardı. Uşaklık da yapardı. Eczacı komşuların en iyisi olduğunu gösterdi. Bovary'ye satıcılar konusunda bilgi verdi. Kendi elma şarabı satıcısını özel olarak getirtti. İçkinin tadına kendisi baktı. Mahzende fıçıların iyi yerleştirilmesine kendisi gözcülük etti. Ucuz fiyatla tereyağı almak için nasıl davranmak gerektiğini de bildirdi. Kilise törenleriyle cenaze ödevlerinden başka birçok kimselerin isteklerine göre ya saat başına ya da yıllık ücretle bahçelerine bakan Kayyum Letliboyis ile de bir anlaşmaya vardı. Eczacıyı bunca saygılı yakınlığa iten yalnız başkasının işleriyle ilgilenmek ihtiyacı değildi. Bunun altında bir düzen vardı. Diploması olmayan kimselerin hekimlik etmesini yasaklayan 19. Ventos yasasının 1. maddesine karşı gelmişti. O derece ki karanlık ihbarlar üzerine Homais Ruene, Sayın Kraliyet Savcısının huzuruna, özel dairesine çağrılmıştı. Adliyeci onu sırtında cübbe, omzunda rütbesinin işareti kakım kürklü eşarp, başında şapkası ayakta karşıladı. Vakit sabahtı. Mahkeme oturumundan önce koridorda jandarmaların ağır çizmelerinin sesi sanki uzaktan gelen kilitlerin şıkırtıları duyuluyordu. Eczacının kulakları kan boğacakmış da yere yığılıverecekmiş gibi çınlıyordu. Derin yeraltı zindanları, gözyaşları içindeki ailesi, satılan eczanesi, dört bir yana dağıtılan kavanozları gözünün önünden geçti. Kendine gelebilmek için sel suyuyla bir bardak rom içmek üzere bir kahveye girmek zorunda kaldı. Yavaş yavaş bu azarlamanın hatırası zayıfladı. O da yine eskisi gibi dükkanında, arka odada zararsız muayenelerini yapmaya devam ediyordu. Ama belediye başkanı ona kızıyordu. Meslektaşları kıskanıyordu. Ayağını tetik alması gerekti. Nezaket yollarıyla Bay Bovary'i kendine bağlamak demek, onun minnettarlığını kazanmak, ileride bir şeylerin farkına varırsa konuşmasını engel olmak demekti. Onun için her sabah ona gazeteyi kendisi getiriyordu. Çoğu zaman da öğleden sonra bir an eczaneden ayrılıyor, sohbet etmek için hekimin evine gidiyordu. Charles üzgündü. Müşteri gelmiyordu. Saatlerce hiç konuşmadan oturuyor, muayene odasında uyumaya, ya da karısının dikiş dikişini seyretmeye gidiyordu. Oyalanmak için evinde işçi gibi çalıştı. Boyacıların bıraktığı bir boya artığı ile tavan arasını boyamayı bile denedi. Yalnız para meselesi onu düşündürüyordu. Tostaki tamirlere, hanımın elbiselerine, taşınma işine o kadar masraf etmişti ki bütün çeyiz parası 3.000 gümüşten fazla 2 yılda akıp gitmişti. Sonra da çok şiddetli bir sarsıntıyla arabadan düşerek bin bir parçaya bölünen alçı rahipten başka tostan, yol ile taşınma sırasında harap olan ya da kaybolan bunca eşya. Daha iyi bir tasa onu oyalamaya başladı. Bu da karısının hamileliğiydi. Doğum vakti yaklaştıkça onu daha çok seviyordu. Kurulan başka bir ten bağı, sanki daha karmaşık bir birleşmenin sürekli duygusu gibi bir şeydi bu. Uzaktan Emma'nın tembel tembel yürüyüşünü, korsasız kalçaları üzerinde belinin gevşek gevşek oynayışını seyrediyordu. Karşı karşıya oldukları vakit onu rahatça seyrederken, karısının oturduğu yerde koltuğunda yorgun tavırlar takındığını görünce mutluluktan yerinde duramıyordu. Ayağa kalkıyor, gidip onu öpüyor, ellerini yüzünde dolaştırıyor. Ona annecik adını veriyordu. Onu dans ettirmek istiyor. Yarı gülerek, yarı ağlayarak aklına gelen her türlü okşayıcı sözleri söylüyor, şakalar yapıyordu. Baba olmak hoşuna gidiyordu. Artık hiçbir eksiği yoktu. İnsan denen varlığı boylu boyunca tanıyor. İki dirseği üzerinde oraya kurulup sakin sakin oturuyordu. Emma önce büyük bir şaşkınlık duydu. Sonra analığın ne biçim bir şey olduğunu anlamak için kurtulmak isteğine kapıldı. Yalnız istediği masrafları yapamadığı pembe, ipek perdeli salıncaklı beşikle işlemeli başlıklar alamadığı için bir üzüntü buhranı içinde kundak takımından vazgeçti. Hiçbir şeyi seçmeden, hiçbir şeyi tartışmadan hepsini birdenbire köydeki bir işçi kadına ısmarladı. Böylece de anaların hazırlıkla sevgisinin iştahlandığı o dönemi yaşayamadı. Daha başlangıçta sevgisi belki de bu yüzden bir şeyler kaybetti. Bununla birlikte Charles her yemekte çocuktan söz açtığı için Emma da kısa zamanda daha sürekli olarak onu düşünmeye başladı. Emma oğlan istiyordu. Güçlü, esmer bir oğlan olurdu. Ona George adını verirdi. Çocuk olarak bir erkek doğurmak düşüncesi bütün geçmiş güçsüzlüklerinin umut halindeki öç alması gibiydi. Bir erkek hiç olmazsa özgürdür. İhtiraslardan ihtiraslara, ülkelerden ülkelere dolaşabilir. Engelleri aşabilir. En erişilmez mutluluklara ulaşabilir. Bir kadın ise hep yasaklarla karşılaşır. Elinden bir şey gelmez. Boyun eğer. Karşısında yaratılışının gevşeklikleri, yasanın bağları vardır. İradesi, şapkasının bir şeritle tutturulan tülü gibi bütün rüzgarlarla uçuşur. Hep sürükleyen bir istek, buna engel olan bir edep vardır. Bir pazar günü saat 6'ya doğru şafak vakti doğurdu. Charles kız dedi. Emma başını çevirdi, bayıldı. Bayan Humais ile Altın Aslan Hanı'ndan Lefrançoisan'a koşup geldiler. Onu öptüler. Eczacı, saygılı bir adam olduğu için ona ancak aralık kapıdan, şimdilik birkaç iltifatta bulundu. Çocuğu görmek istedi, pek biçimli buldu. Emma, lohusalığı sırasında kızına bir at bulmak için çok çabalamıştı. Önce İtalyan vari biten Clara, Luisa, Amanda, Atala gibi atları gözden geçirdi. Galsini oldukça seviyordu ama Isolde ya da Leosadi'yi daha çok seviyordu. Charles çocuğa annesinin adının verilmesini istiyordu. Emma buna karşı koydu. Yortular takvimi bir baştan bir başa gözden geçirildi. Yabancılara danışıldı. Eczacı geçen gün bu konuyu Bay Leon'la görüştüm, diyordu. Şimdi pek moda olan Madeline adını seçme işinize pek şaşıyor. Charles'ın annesi ise bu günahkar kadının adı karşısında kıyameti kopardı. Dipnot, Maria Madeline bir kötü kadındı. İsa onu yola getirdikten sonra tövbe etti. Bay Homa ise gelince bir büyük adamı, ünlü bir olayı ya da yüce bir düşünceyi hatırlatan bütün adları daha uygun bulurdu. Dört çocuğuna da bu düşünceyle ad koymuştu. Napolyon, şan şerefi, zaferi, Franklin, özgürlüğü temsil ediyordu. Irma, belki de romantizme verilen bir tavizdi. Atali ise Fransız tiyatrosunun en ölmez şairesine bir iltifattı. Çünkü onun felsefi inançları sanat hayranlıklarına engel olmuyordu. Düşünür oluşu, duygulu oluşunu boğmuyordu. Ayrıntıları gözetlemesini, muhayyile ile hayalin hakkını vermesini biliyordu. Mesela şu trajedideki düşünceleri beğenmiyordu ama üslubuna hayrandı. Esere lanet ediyordu ama bütün ayrıntıları onaylıyor, kişilerin konuşmalarıyla heyecanlanırken onlara karşı öfke duyuyordu. Büyük eserler okuduğu zaman kendinden geçiyordu. Ama kilise adamlarının dükkanları için çıkar sağladıklarını düşündükçe çileden çıkıyordu. İçinde bocalayıp bunaldığı bu duygu karışıklığında hem iki eliyle reisinin başına taç geçirebilmek hem de onunla bir çeyrek saat tartışabilmek isterdi. Emma en sonunda Vauxhall Şatosu'nda Markiz'in genç bir kadını Bert adıyla çağırdığını hatırladı. Artık kızın adı seçilmişti. Ruva baba gelemediği için Bay Homais'ten vaftiz babası olması rica edildi. Eczacı hediye olarak müessesenin her türlü ürününü verdi. 6 kutu hunnam, bir şişe dolusu Arap unu, 3 kutu hatmi macunu, ayrıca da bir rafta bulduğu 6 parça nöbet şekeri. Tören akşamı büyük bir ziyafet verildi. Rahip de oradaydı. Birbirlerini tebrik ettiler. Likör vaktine doğru Bay Homais, iyi insanların tanrısı, ilahisini tutturdu. Bay Leon, bir barkarol, vaftiz anası olan büyük bayan Bavari'de imparatorluk devrinden kalma bir şarkı söylediler. En sonunda büyük bay Bavari çocuğun aşağı getirilmesini istedi. Başından aşağı bir bardak şampanya dökerek vaftiz etmeye kalktı. Kutsal ayinlerin ilkiyle yapılan bu alay rahip Bernie seni öfkelendirdi. Bovary baba Tanrılar Savaşı'ndan bir parça okuyarak karşılık verdi. Rahip gitmek istedi. Hanımlar rica ettiler. Homais araya girdi de sakin sakin yarısını içtiği kahvesini tabağına alan kilise adamını yeniden yerine oturtabildiler. Büyük Bay Bovary bir ay daha kaldı. Sabahları kasaba meydanında piposunu içerken giydiği sırma şeritli muhteşem bir polis külahıyla kasabalıları hayran bıraktı. Pek çok da içki içmeye alıştığından sık sık hizmetçiyi altına aslana, oğlunun hesabına bir şişe içki almaya gönderiyordu. Boyun bağına kokular sürmek için de gelininin bütün kolonyasını kullandı. Gelini onun varlığından hiç de sıkılmıyordu. Kaynata bütün dünyayı dolaşmıştı. Berlin'den, Viyana'dan, subaylık günlerinden, eski sevgililerinden, verdiği büyük ziyafetlerden söz ediyordu. Sonra da pek sevimli davranıyordu. Merdivende ya da bahçede "Charles kendini kolla" diye bağırarak Emma'nın beline sarıldığı da oluyordu. Charles'ın annesi oğlunun mutluluğundan yana kaygı duydu. Kocasının gitgide genç kadının düşünceleri üzerinde ahlak dışı bir etkisi olmasından korkarak aceleyle dönüşü öne aldı. Belki de daha ciddi kuşkuları vardı. Bay Bovary hiçbir şeye saygı duymayan bir adamdı. Çocuğu marangozun karısının yanına vermişlerdi. O emziriyordu. Bir gün Emma birdenbire kızcağızını görmek ihtiyacı duydu. 6 haftalık Meryem günlerinin devam edip etmediğini anlamak için Almanağa bakmadan Roletana'nın köyün ucunda bayırın aşağısında, ana yolla otlakların arasında bulunan evine doğru yola koyuldu. Vakit öğleydi. Evlerin pancurları kapalıydı. Mavi gökyüzünün keskin ışığı altında parlayan, kayağın taşından damların sivri çatılarının doğruğunda kıvılcımlar çakar gibiydi. Ağır bir rüzgar esiyordu. Emma yürürken kendinde bir halsizlik duyuyordu. Kaldırımın taşları canını acıtıyordu. Evine dönmek ya da bir yerlere gidip oturmak düşüncesi arasında duralıyordu. O sırada Bay Leon koltuğunun altında bir tomar kağıtla yakındaki bir kapıdan çıktı. Emma'yı selamlamak üzere geldi. Lori'nin dükkanının önünde dışarı doğru uzanan kurşunlu tentenin altında gölgeye sığındı. Madame Bovary çocuğunu görmeye gittiğini, daha şimdiden yorulmaya başladığını söyledi. Leon, eğer dedi. Sonunu getirmeye cesaret edemedi. Emma, işiniz var mı? Diye sordu. Avukat katibinin verdiği karşılık üzerine de kendisiyle birlikte gelmesini rica etti. Hemen o akşam bu olay bütün Yonville'e yayıldı. Belediye başkanının karısı Bayan Tüvens, hizmetçisinin önünde Madame Bovary'nin kendisini lekelediğini söyledi. Süt ninenin evine gitmek için sokaktan sonra mezarlığa giderken olduğu gibi sola dönmek, küçücük evler, avlular arasından kurt bağrı çevrili ufak bir keçi yolundan geçmek gerekiyordu. Kurt bağırları da, yavşanlar da, çalılardan fışkıran yaban gülleri, ısırganlar, böğürtlenler gibi çiçek açmışlardı. Çitlerin deliğinden, evlerin avlularında, gübreliğin üzerinde bir domuz yavrusu, boynuzlarını ağaçların gövdesine sürten, koşum takımları takılmış inekler görülüyordu. Her ikisi de yan yana ağır ağır yürüyorlardı. Kadın adama dayanarak, adam da adımlarını onun adımlarına göre ufak ufak atarak ilerliyorlardı. Önlerinde sıcak havanın içinde vızıldayarak bir sürü sinek uçuşuyordu. Evi üzerine gölgesi düşen yaşlı ceviz ağacından tanıdılar. Kahverengi kiremitlerle kaplı olan basık evin dışında, tavan arası penceresinin altında bir hevenk soğan asılıydı. Çalı dallarıyla meydana gelen çite dayalı, ayakta duran çalı çırpı demetleri bir marul tarhını, birkaç lavanta çiçeği fidesiyle dallara sarılan bezelye çiçeklerini çevreliyordu. Otların üzerine saçılarak pis bir su akıyordu. Her yanda da belirsiz eski çamaşırlar vardı. Örme çoraplar, kırmızı dokumadan bir gömlek, boylu boyunca çitin üzerine serilmiş kalın bir bezden büyük bir çarşaf. Bahçe kapısının sesine, sütnine, kucağında meme emen bir çocukla dışarı çıktı. Öbür eliyle yüzü sivilcelerle kaplı, zavallı, çelimsiz bir çocuğu çekip duruyordu. "Buyurun," dedi. "Sizin küçük şurada uyuyor." Zemin katta, evin tek odası olan yatak odasında duvara dayalı, cibinliksiz, geniş bir karyola vardı. Kırık, camı mavi bir kağıtla kaplanmış pencere yanını boydan boya hamur tentesi kaplıyordu. Köşede, kapının arkasında, musluk yalağının altında, ağzında bir tüy, yağ dolu bir şişenin yanında parlak çivili ayakkabılar dizilmişti. Tozlu ocağın üzerinde tüfek çakmakları, mum artıkları, kav parçaları arasında bir Matthew Lansberg kitabı görünüyordu. En sonunda odanın en gereksiz eşyası geliyordu. Hiç şüphesiz bir lavanta ilanından kesilip altı papuç çivisiyle duvara mıhlanmış, trompetler çalan bir haberci melek resmi. Emma'nın kızı yerde hasır bir beşikte uyuyordu. Anası onu üzerindeki battaniye ile birlikte kucağına aldı. İki yanına sallanarak yavaş yavaş ninni söylemeye başladı. Leon odanın içinde dolaşıyordu. Sırtında pamuklu elbisesiyle bu güzel hanımı bu sefaletin tam ortasında görmek ona garip geliyordu. Emma kızardı. Leon gözlerinin belki de bir saygısızlıkta bulunduğunu düşünerek başını çevirdi. Emma yakalığının üzerine kusan küçük kızı gene yerine yatırdı. Süt nine hiç belli bile olmayacağını söyleyerek hemen gelip sildi. Benim üzerimi daha başka türlü de kirletiyor, dedi. Ben de hep onu yıkamakla meşgulüm. Bakkal Kamu'ya lütfen tembih eder misiniz? İhtiyacım oldukça ondan biraz sabun alabileyim. Bu sizin için de daha iyi olur. Sizi rahatsız etmemiş olurum. Emma, peki peki dedi. Allah'a ısmarladık ruletana. Ayaklarını eşikte silerek dışarı çıktı. Kadıncağız geceleri kalkmakta zorluk çektiğinden yanıp yakılarak avlunun ucuna kadar onunla geldi. Kimi vakit öyle yorgun oluyorum ki sandalyenin üzerinde uyuyup kalıyorum. Onun için bana hiç olmazsa 250 gram kahve verseniz. Bir ay idare edebilirim. Sabahları sütlü kahve yapıp içerim. Emma onun teşekkürlerine katlandıktan sonra yürüdü. Keçi yolunda daha birkaç adım ilerlemişti ki bir tahta pabuç gürültüsüne başını çevirdi. Gelen süt nineydi. Ne var? Köylü kadın onu bir kara ağacın arkasına kuytuya çekti. Ona kocasından söz etmeye başladı. Mesleğinden. Yüzbaşının verdiği yılda 6 franktan. Emma, çabuk tamamlayın sözlerinizi, dedi. Süt nine her kelimenin arasında için çekerek devam etti. İşte hanımcığım, benim tek başıma kahve içtiğimi görünce kocamın üzülmesinden korkuyorum. Bilirsiniz ki erkekler. Emma, canım madem ki kahveniz olacak size vereceğim dedim ya, canımı sıkıyorsunuz, dedi. Ah ah benim iyi yürekli sevgili hanımcığım. Bir de şu var. Yaraları yüzünden göğsünde şiddetli ağrılar oluyor. Hatta elma şarabının kendisini zayıf düşürdüğünü söylüyor. Ama ruletana çabuk ol. Kadın diz bükerek, işte böyle dedi. Aşırı gitmiş olmazsam, yine yerlere kadar eğilerek selamladı. İstediğiniz zaman, bakışları da yalvarıyordu. En sonunda bir küçük testi rakı diyebildi. Onunla küçük kızınızın ipek gibi yumuşacık ayaklarını dovarım. Emma süt nineden kurtulunca yeniden Leon'un koluna girdi. Bir süre hızlı hızlı yürüdü. Sonra yavaşladı. Önünde dolaştırdığı bakışları genç adamın redingotunun kara kadifeden yakası olan omzuna rastladı. İyi taranmış, düz, kumral saçları yakasının üzerine düşüyordu. Yonville'de alışıldığından daha uzun olan tırnakları da göze çarptı. Tırnaklarına özen göstermek avukat katibin en büyük meşguliyetlerinden biriydi. Bu iş için de yazı takımın içinde özel bir çakı saklıyordu. Çay kıyısı boyundan giderek Yonville'e döndüler. Kıyı yolu sıcak mevsimde daha da genişlediği için dereye doğru inen birkaç basamaklık merdivenleri olan bahçelerin duvarları temellerine kadar meydana çıkmıştı. Çay sessiz, hızlı, her şeye karşı ilgisiz akıp gidiyordu. İnce uzun otlar kendilerini iten akıntıya göre hep birlikte eğiyorlardı. Bırakılıvermiş yeşil saçlar gibi suyun duruluğunda yayılıyorlardı. Kimi vakit sazların ucunda, nilüfer yapraklarının üzerinde incecik bacaklı bir böcek yürüyor ya da duruyordu. Güneş bir ışınla çatlayarak birbirini kovalayan dalgaların küçücük mavi yuvarlarının içinden geçiyordu. Dalları kırılmış, güdük, yaşlı söğüt ağaçları suda kurşuni kabuklarını seyrediyorlardı. Daha ötede, bütün çevrede çayır bomboşmuş gibi duruyordu. Çiftliklerde akşam yemeği saatiydi. Genç kadınla arkadaşı yürürken yalnız keçi yolunun toprağı üzerinde kendi adımlarının sesini birbirlerine söyledikleri sözlerle Emma'nın çevresinde fışırdayan elbisesinin sürtünmesini duyuyorlardı. Üstleri şişe kırıklarıyla donatılmış bahçe duvarları bir limonluğun camları gibi sıcacıktı. Tuğlalar arasında sarı şebboylar bitmişti. Emma geçerken açık şemsiyesinin ucuyla onların solmuş çiçeklerinin bir parçasını sarı toz halinde döküyor ya da hanım ellerinin fil baharlarının bir dalı şemsiyenin sırma saçaklarına takılarak bir süre ipekli kumaşın üzerinde sürünüyordu. Pek yakında Rouen Tiyatrosu'na gelmesi beklenen bir İspanyol dansözleri topluluğundan söz ediyorlardı. Emma, gidecek misiniz? Diye sordu. İmkan bulursam. Birbirlerine söyleyecek başka bir şeyleri yok muydu? Oysa gözleri çok daha ciddi bir sohbetle doluydu. Gelişi güzel cümleler bulmaya çalıştıkları sırada her ikisini de aynı gevşekliğin sardığını seziyorlardı. Ruhun mırıltısıydı bu sanki. Onların mırıltılarını bastıran derin, sürekli bir mırıltı. Bu yeni mutluluk karşısında şaşırarak bunun doğurduğu heyecanı birbirlerine anlatmayı ya da nedenini bulmayı düşünüyorlardı. Gelecekteki mutluluklar, tropik ülkelerdeki kıyılar gibi, doğal, kireçli kayalıklardan önceki sonsuzlukta üzerine güzel kokulu bir meltem serperler. Görünmez ufuklardan yana hiç kaygılanmadan, bu sarhoşluk içinde insan kendinden bile geçer. Bir yerde toprak, davarların ayaklarıyla çökmüştü. Çamur içinde aralıklı duran kocaman yeşil taşlar üzerinden yürümek gerekiyordu. Çoğu zaman Emma fotiniyle basacağı yere bakmak için bir dakika duruyordu. Oynayan bir taşın üzerinde sendeleyerek, dirsekleri havada, gövdesi öne doğru eğilmiş, bakışı kararsız, su birikintilerine düşmek korkusuyla gülüyordu. Bahçenin önüne geldikleri vakit küçük parmaklığı itti. Koşarak basamakları çıktı. Gözden kayboldu. Leon da yazıhanesine döndü. Avukat orada yoktu. Dosyalara göz attı. Sonra bir kalem yonttu. En sonunda şapkasını aldı çıktı. Arguel bayırının yukarısında, ormanın ağzındaki çayıra gitti. Çamların altına yattı. Parmaklarının arasından gökyüzüne baktı. Kendi kendine, ''Ne kadar sıkılıyorum. Ah ne kadar sıkılıyorum.'' diyordu. Bu köyde arkadaş olarak Homais, yanında çalıştığı kimse olarak da avukat Bay Gume ile yaşadığı için kendine acıyordu. Avukat tamamıyla işleriyle meşguldü. Altın çerçeveli gözlükleri, beyaz boyun bağı üzerinde de kızıl yan sakalları olan bu adam, ilk zamanlar katibini hayran eden sert, İngilizvari bir tavır takınmasına rağmen düşünce inceliklerinden hiçbir şey anlamıyordu. Eczacının karısına gelince kuzu gibi yumuşak başlı bir kadındı. Çocuklarını, babasını, akrabalarını sever, başkalarının dertlerine üzülüp gözyaşı döker. Ev işlerinin hepsini oluruna bırakır. Korsa'dan nefret eder. Normandiya bölgesinin en iyi eşiydi. Yalnız davranışları öylesine ağır, konuşması öylesine can sıkıcı, görünüşü öylesine bayağı, sohbeti öylesine dar çerçeveliydi ki Leon kadının 30, kendisinin de 20 yaşında olmasına, kapı komşu yatmalarına, her gün onunla konuşmasına rağmen onun herhangi bir kimse için bir kadın olabileceğini ya da elbisesinden başka cinsiyetini belli eden bir şey olabileceğini düşünmemişti bile. Ondan sonra da ne vardı? Binet. Birkaç esnaf, 2-3 meyhaneci, rahip, en sonunda da belediye başkanı, Bay Tüve, zengin, suratsız, kalın kafalı, topraklarını kendileri ekip biçen, aile arasında bol bol yiyip içen, ayrıca son derece dindar, asla çekinilmez olan Bay Tüve'nin iki oğlu. Ama bütün bu insan yüzlerinin, bayağı zemini üzerinde Emma'nın yüzü tek başına beliriyordu. Yalnız, daha da uzaktan. Çünkü onunla kendisi arasında bir takım uçurumlar bulunduğunu seziyordu. Başlangıçta birçok defa eczacı ile birlikte Emma'nın evine gitmişti. Charles onu misafir etmekte hiç de meraklı görünmemişti. Leon da bir yandan saygısız davranmak korkusu, bir yandan da hemen hemen imkansız olarak tahmin ettiği bir samimiyet isteği arasında nasıl davranacağını bilemiyordu. Evet, bugünkü okumayı bitirdik. Dediğim gibi kitabı aşağı yukarı yani neredeyse 20 yıl önce okumuştum. Bakarsam 2001, 18 yıl önce okumuşum. Hatırladığımdan daha iyiymiş, onu söyleyebilirim. Özellikle bu hani ta o tarihte bile kadın hakları ile ilgili, kadının dünyadaki konumu ile ilgili bu bölümde bazı cümleler vardı hoşuma giden. Yani daha çok beğendim diyebilirim. Bir dahaki bölümde görüşebiliriz.